Ayrım 21. İkinci Adam 1938-1950 2. Cilt Şevket Süreyya Aydemir Sayfa 301 Osmanlı Padişahlığında Toprak Hukuku. İlk önce şunu işaret edelim. Osmanlı Padişahlığında Avrupa'nın ortaçağ sistemindeki gibi bir feodalite derebeylik nizamı mevcut değildi. Bu suretledir ki bu devlette toprak asalet sınıfları şeklinde bir aristokrasi hiçbir zaman meydana gelemedi. Gerçi Osmanlıların tam fethedemedikleri bazı ülkelerde, mesela Kürt hanlarını ve beylerinin hakim kaldıkları Doğu Güneydoğu eyaletleriyle bir kısım Arap sancaklarında ve Rumeli'nin Bosna Hersek, Eflak Buğdan ülkelerinde eskiden beri gelen toprak mülkiyeti yahut da tam veya yarı feodal nizamlar sürdü gitti. Ama bu gibi yerler dışında toprak, padişahın yahut devletin rakabesi, velayeti ammesi yani kamu murakabe ve mülkiyeti altına alındı. Böylece toprakların mülkiyet hakkı aslında devletin elinde bulunuyordu. Hatta tapulu çiftliklerde bile. Devlet toprakları çok sıkı kaidelere göre düzenlenen esaslar dahilinde ve geçici olarak şahıslara tahsis ederdi. Mesela tımar, ziyamet veya has gibi tabirler altında ve önceden defterlenip sınır ve vasıfları belirtilen irli ufaklı toprak parçaları sipahilere, kılıç erlerine verilirdi. Ordu mensuplarına, ocak gazilerine veya çocuklarına yahut paşalara, beyler beylerine, vezirlere, şehzadelere ve benzeri kimselere gelir kaynağı dirlik olarak tahsis olunurdu. Yahut da padişahın mülkiyetinde alıkonulurdu. Has-ı Hümayun. Bu konularda esas kaynaklardan çok geniş ve etraflı bilgi edinmek isteyenler, Defteri Hakani Emini, aynı Ali Efendi'nin 1602 yılında yazılan el yazması Kanunname-i Ali Osman isimli temel kitabının Osmanlı Devleti Arazi Kanunları ismi altında bugünkü dile çevirisinden faydalanabilirler. Bugünkü dile çeviren Hediye Tuncer, Ziraat Yüksek Mühendisi 1962, Tarım Bakanlığı Yayınları 265 sayfa. Bundan başka gene Hediye Tuncer tarafından derlenip düzenlenip Tarım Bakanlığı'nca yayınlanan 1962 ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Toprak Hukuku, Arazi Kanunları ve Kanun Açıklamaları adı altında çıkan diğer bir temel kitabı ayrıca tavsiye ederiz. Diğer kaynaklar arasında Profesör Ömer Lütfü Barkan'ın Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat başlıklı etüdünü bilhassa belirtmeliyiz. Bu etüt, Marif Vekaleti'nin Tanzimat'ın 100. yıl münasebetiyle yayınladığı Tanzimat isimli kitabın 321-421 sayfalarında 100 sayfalık bir kısmı işgal eder. Bu tımar, ziyamet veya has sisteminin uygulanmadığı bölgelerde mülkün vergisi yahut salyanesi yıllık olarak oranın hakim ve beylerinden tahsil edilirdi. Sistemin uygulandığı sancaklarda veya beyler beyliklerinde ise toprak bir çift öküzün işleyebileceği arazi çift hesap edilerek gerekli miktarlarda köylüler tarafından işlenir ve yerine göre vergisi o toprağın tahsis olunduğu kimseler tarafından tahsil olunurdu. Bu suretle imparatorlukta padişahın yahut devletin malı sayılan toprak ırsi yahut babadan oğula geçen bir kiracılık sistemi içinde köylüler tarafından işlenirdi. 3 sene boyunca işlenmeyen veya kaidelere uymayan yahut kanuna uyan varis bırakmayan çiftçilerin toprağı bedelsiz alınarak başkalarına verilebilirdi. Aynı surette bu toprakların devlet namına murakabı durumunda olan sipahiler veya benzerleri de daima değişebilirdi. Hülasa bu sistemde aksi sebepler çıkmadığı takdirde toprak üzerinde çiftçinin hakkı ırsi ve daimidir. Hatta çiftçiye tahsis edilen toprakların miras yolu ile lüzumundan fazla parçalanmasını önleyecek kaideler de konulmuştur. Bu suretle de ülkede bir topraksızlar sınıfının yahut toprak proletaryasının türemesi önleniyordu. Diğer taraftan da toprak sipahinin, beylerbeyinin, vezirin ve benzerlerinin öz malı olmayıp padişah veya devlet tarafından geçici olarak verildiği için memlekette Avrupa'da olduğu gibi toprak derebeylerinin toprak asaletinin türemesi de önlenirdi. Böylece padişaha karşı toprak hakkına dayanarak baş kaldıracak ağaların, beylerin, emirlerin, voyvodaların türemesine meydan verilmezdi. Toprak üstünde işleyen ve işleticiler arasındaki ihtilaflar ise normal olarak pek görülmezdi. Yahut da kadı yani idari ve yargı merciği veya daha yüksek idare mahkemeleri bu anlaşmazlıkları çözebilirlerdi. Bu sistemin bir tamamlayıcısı olan veya bunun yanında işleyen vakıf topraklar sistemi ise dokunulmaz bir nizam olarak ayrıca sürer giderdi. Vakıflar sistemi hakkında Ahkamül Evkaf yazan Ömer Efendi. Bu hal imparatorluğun çöküş yıllarında sarsıldı. Çeşitli haksızlıklar baş gösterdi. Bununla beraber bazı tadillerle Tanzimat'a kadar böylece devam edebildi. Kanunname-i Ali Osman, yukarıda adı geçen derleyicisi Ayni Efendi'nin meydana getirdiği defterinde, bu zatın eserlerinin asılları Viyana Kütüphanesi'ndedir. İmparatorlukta 32 eyaletten 23'ü has, 9'u salyane, yıllık vergiye tabiydi. Bunların geliri defterlerde ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu arada salyani, yani yıllık vergiye bağlı 9 beylerbeyliğinin varidatı da ayrıca gösteriliyordu. Mesela Yemen, Habeş, Tunus beylerbeylikleri gibi 23 sancağın her birindeki haslar varidatı ile bu sancakların cebelü, zeamet ve tımar sayıları da ayrı ayrı belirtilmişti. Mesela Bidin, Tuna kıyısı sancağı, 330 bin akçe has varidatı ile ayrıca 6 cebelü, 12 zeamet ve 195 tımara ayrılmıştı. Yörük beylerine ait büyük tımarlarda ayrıdır. Hülasa toprakla ilgili nice taksimat ve muamelat vardır ki bütün bunlar hep bir arada imparatorluğun hem toprak yapısını hem toprak siyasetini titizlikle ortaya sererler. Ayrıca idare, murakabe ve tahsilat kadrolarını da verirler. Kısaca bu sistemde esas toprakta devlet mülkiyetidir. Toprağın merkezi idareye tabi oluşudur. Toprağın işlenmesinin sağlanması çift bozanlığa, yani toprağın terkini veya boş bırakılmasına meydan verilmemesidir. Böylece de hem toprak bakımsızlığının, hem toprak işsizliğinin, hem toprak ağlığının, toprak zadiganlığının önlenmesidir. Bu şekilde sıkı murakabeye tabi olmayan yerlerde, mesela Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise bugün bize kadar intikal eden toprak ağlığının ve toprak köleliğinin yaşamasına o zaman da mani olunamamıştır. Çünkü bu bölgelerin mühim bir kısmı tam olarak fethedilmiş değildi. Mesela bu cildin birinci kısmındaki zirai durum faslında işaret edildiği gibi oralarda yarım müstakil hükümetlerle Ekrat, Kürt beylikleri devam edip gitmiştir. Bu cismani derebeyliklerinin yanında ruhani derebeylikler, yani şeyhlikler de hükmünü yürütüyorlardı. Mesela Kırşehir'in Mucur kazasındaki Hacı Bektaş dergahı tam 362 köyün varidatını topluyordu. Bu konularda daha etraflı malumat edinmek için şu kitaba müracaat edilebilir. İsmail Hüsrev, Türkiye Köy İktisadiyatı Kadro Dergisi'nin neşriyatından 1934-205 sayfa. Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama ve nihayet gerilemesiyle paralel olarak evvela gevşeyen, sonra gittikçe bozulan, verimsizleşen bu sistem 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına ve sonrasına kadar süre geldi. Tanzimat hareketinin başlamasıyla beraber mesela 1839'da zeamet usulü kaldırıldı. Ondan sonra ise Tanzimat'ın esaslarına uygun, yani mal ve can emniyetini mutlak olarak sağlayan bir toprak kanunu yolu arandı. Ama bu yeni arazi kanunu ancak 1274-1858 yılında çıkarılabildi ve bu kanun Tanzimat'ın galiba en esaslı eserlerinden biri oldu. Bu kanunla toprağın tümü üzerinde devletin velayeti ammesi ancak manadan ibaret kalarak toprakta şahsi mülkiyet ve tapu sistemine geçildi. Bazı tadillerle medeni kanuna kadar yurdumuzda esasları yürüyen kanun budur. Arazi Kanunname-i Hümayunu 1274-1858. Tanzimat'tan sonra diğer sahalarda olduğu gibi toprak hukukunda da yeni esasların bulunması ve konulması bahsinde çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalara ait ilk esasları derleyen bir defter, Kanun-u Kalemiye Defteri adı altında bugün İstanbul'da Başvekalet Arşivinde bulunmaktadır. Bu tedbirlerin başında artık verginin şu veya bu şahıslar tarafından değil, devlet namına ve devletçe görevlendirilmiş memurlar tarafından tahsili işi ön planda ele alınıyordu. Hububattan alınan aşar vergisinin bütün memlekette onda bir olarak birleştirilmesi gene bu zamana rastlar. 1840. Fakat Türkiye'de toprak hukukunun tam bir esasa bağlanması ve bir arazi kanunnamesine gidiliş ancak 1858'de, yani Tanzimat hareketinden 20 sene kadar sonra mümkün oldu. Aradan geçen zaman ihtiyaca göre çıkarılan ayrı ayrı fermanlarla, iradelerle düzenlenilmeye çalışıldı. Bu konuda geniş bilgi edinilmesi için Mektebi Mülkiye, Mücelle-i Ahkam-ı Adliye ve Kanunu Erazi Muallimi Atıf Bey'in Erazi Kanunname-i Hümayunu Şerhi isimli eser çok değerli bir kaynak teşkil eder. İkinci baskı 1914. Bu kanuna göre Türkiye'de mevcut arazi 5 kısım üzerinden gruplandırılmıştır. 1. Arazi-i Memluke, mülk olarak tasarruf edilebilen topraklar. 2. Arazi-i Mevkufe, vakıf topraklar. 3. Arazi-i Emiriye, devlete, hazineye ait arazi. 4. Arazi-i Metruke, umumu mahsus yol, çarşı, pazar, panayır sahaları, iskele, namazgah, mesire mahalleri gibi yerlerle bir köy veya kasaba halkının müştereken istifadeyi hakları olan mera, kışlak, yaylak gibi yerler. 5. Arazi-i Mev'at, ekilip biçilmeyen, istifade olunmayan arazi. Bu surette kanunun en önemli vasfı memleket topraklarında şahsi mülkiyeti tesis eden maddeler getirmesi ve böylece de devletin velayeti ammesini sınırlandırarak toprağın alım satım ve intikaline ait maddeler koymasıdır. Fakat eski devrin tımar, zeamet, has gibi asırlarca yürüyen sisteminden bir taraftan Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması, diğer taraftan da derhal yeni bir orduya gidilmemesi yüzünden tabii karışıklıklar oldu. Devlet itibarı zaafa uğradı. Umumi çöküntü devletin ve merkezin otoritesini zaafa uğratınca mülkün her tarafında mütegallibeler türeyerek devlet içinde devletler peyda oldu. Kalıntıları zamanımıza kadar temizlenemeyen toprak ağlığı bu devrede kuvvetlendi. Bilhassa Yeniçeri'nin lavı ile beraber her tarafta güçlenip devlete büyük gaileler açan ayanlık şeklindeki bölge saltanatları bu devrede önem kazandı. Öyle ki bu ayanlardan bazıları, mesela Rumeli'de Pazvantoğlu, adeta ayrı bir devletmiş gibi asker toplayarak Tuna havalisindeki devlet ordularını bozacak kadar güçlenmiş bulunuyorlardı. Gerek Rumeli ve Anadolu'da, gerek bilhassa Doğu illerimizde devlete ait toprakların devlet zaafından faydalanılarak mülk edinilmesi ve sonra da mülk olarak tescili yollarının bulunması, Yeniçeriliğin lavı tarihi olan 1826 ile Yeni Arazi Kanunu'nun neşri tarihi olan 1858 tarihleri arasında rastlar. Fakat yeni kanunun tatbikine geçilirken zaten güçlenmiş olan ayanların, ağaların, beylerin yeni kayıt ve tescil sırasında başardıkları yolsuz tasarrufları da bu arada saymak lazımdır. Yukarıda işaret ettiğimiz devlet ayan mücadeleleri ile bilhassa Doğu vilayetlerinde ardı arası kesilmeyen isyanlar. Anadolu tarihindeki eski Celali isyanları ile bu isyanları karıştırmamak lazımdır. Celali isyanlarının sebep ve mahiyetleri tamamıyla başkadır. Bu konuda toplu bilgi edinmek için şu esere müracaat edilebilir. Profesör Mustafa Akdağ, Celali İsyanları, 1550-1603, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi yayınlarından 1963, 310 sayfa. Doğu isyanları hakkında Şevki Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 3, Doğu'da İsyan ve Kürtler bölümünü, kısım 7'ye bakınız. Osmanlı Devleti'nin son yılları savaşlar, iç isyanlar, asker alma usullerindeki intizamsızlıklar, açlıklar, hastalıklar dolayısıyla memleketin her tarafından fakir köylü topraklarının ağlar tasarrufuna geçmesini ayrıca kolaylaştırdı. Köy proletaryasının teşekkülü. 1274-1858 tarihli arazi kanununu Tanzimat'ın en iyi işlenmiş temel mevzuatından biri ve belki de birincisi olarak saymak yerinde olur. Bu kanunla köyde şahsi mülkiyet ve tasarruf hakkı sağlam esaslara bağlanıyordu. Küçük köylünün toprak ve tasarruf hakkı bu sırada kanunca sağlanmış gibi görünür. Fakat çarkların ters işleyişi, denetimi olmayan ve köyde topraksız bir sınıfın, yarıcılığın, murabahacılığın müessesi halinde yerleşmesi, hülasa köy proletaryasının teşekkülü gene bu kanunla başlar. Cumhuriyetin eski idareden devraldığı zirai durumun karakteristik bir unsuru olduğu kadar, bugünkü toprak durumumuzun ve zirai siyasetin de çözümlenmemiş bir derdi olan ve ülkede bir ağalık beylik saltanatına yol açan bu sınıflaşmanın temel sebeplerine de kısaca temas etmeliyiz. Bir kanun nasıl soysuzlaşır? Tanzimat öncesindeki toprak hukuku sisteminde köylerde kitle halinde işsizlik ve topraksızlık bahis konusu olamazdı. Köylerden şehirlere nüfus akını da pek mümkün değildi. Şehirlerde loncalar esnaflık sahalarını kapalı ve sınırlı tutuyordu. Toprağını terk edip topraktan ayrılmak, yani çift bozağınlık suç niteliğindeydi. 1839'da eski kanunlar kaldırılıp 1858'de kesin toprak mülkiyetini ve serbest çiftçiliği getiren arazi kanunu yürürlüğe girince tabiatıyla serbest çiftçi ve serbest toprak alım satımı da bir nizam olarak yerleşmeye başladı. Fakat yollar yoktu. Memleket ölçüsünde mal mübadelesi de gelişmemişti. 1839 ıslahatında vergilerin ancak devlet namına ve memurlar, muhasıl vasıtasıyla tahsil edilmesinin hedef tutan fermanlar ise yürümedi. Kısa bir zamanda aşer vergisinin de mültezimler eliyle tahsili cihetine gidildi. Böylece de mültezim suretinde ve aşer ticaretini elinde toplayan bir eşraf sınıfı türedi. Bu sınıf aynı zamanda tefeci, murabahacı, halkla hükümet arasında aracı ve nihayet borçlandırmalar yoluyla köylünün toprağını yok pahasına kapatan toprak ağları, toprak beyleri şeklinde gelişti. Buna paralel olarak da toprağı işletmeyi artık karlı bulmayan, çiftini terk eden ve hatta şehirlere göçmeye başlayan geniş bir toprak proletaryası türedi. Mal sahipliğinden yarıcılığa, yarıcılıktan marabalığa yahut mevsim işçiliğine, gurbet işçiliğine düşen bu kalabalık kitle memlekette yeni bir içtimai sınıf olarak belirdi. Topraksızlar sınıfı. Mahsul fiyatlarının düşüklüğü emeği değersizleştiriyor, bu sınıfı gittikçe çoğaltıyordu. Buna paralel olarak evvelce şahıs mülkiyetinde olan toprakların gittikçe ve yok pahasına eşraf elinde toplanmasını kolaylaştırıyordu. Yeni tapulama hükümleriyle kanuni formalitelerin kısa zamanda memurlarla eşraf elinde bir haksızlık ve soygunculuk vasıtası haline gelmesi bu gelişmeyi büsbütün hızlandırdı. Öyle ki mesela 1908 meşrutiyet devrini Türkiye, hele Anadolu tam bir toprak yağması içinde girdi. Mesela 1909'da ve bizde ilk basın röportajcısı olarak Anadolu'da dolaşan Ahmet Şerif Bey'den şu parçaları okuyalım. Şarkı Karaağaç, 27 Ağustos 1325, 1909. Bir de tapu dairesine uğrayarak hükümet binasından çıkmak, hükümeti uykusunda memurları keyiflerinde bırakmak lazım geldi. Tapu katibi yeni gelmiş, vekaleten çalışıyormuş, onun için her şeyi söylüyor. Bütün tapu defterleri vesikasız kağıtlar, silintiler, çizintiler içinde. Sayfalar yırtılmış, kopmuş, pejmürde bir halde. Kayıtlar baştan başa bozulmuş. Hasan'ın haberi olmadan üzerindeki emlak Hüseyin'e ferah edilmiş. Bu gibi haller artık günlük işlerdenmiş ve daima olağanmış. Giden memur, amirlerinin göz yummasıyla istediği kadar işin ticaretini yapmış. Rüşvet, tahrif vesaire her günkü işlerdenmiş. Sayfa 63. Beyşehir, 10 Eylül 1325, 1909. Beyşehir'de oturduğum 4 gün zarfında gördüğüm şeyler hep acı, elem verici şeyler. Eşraf namı verilip, köylüleri soymaktan başka ticaretleri, hükümetin işlerini zorlaştırmaktan, karıştırmaktan, işlerine yaramayan ve onların istediklerini yapmayan memurların, ki pek azdır, aleyhinde bulunmaktan başka işleri olmayan sınıftan 5-10 kişi burada da var. Bunların zulümleri, şiddetleri burada diğer kazalardan daha fazla. Hepsinde ebela riyakar, mütevaspız bir dil ve sonra boyuna hükümeti çekiştirmeler. Ankara köyleri hakkında 31 teşrini evvel 1325, Ekim 1909. Nüfus memuru istediği şahsı ölü, istediği şahsı hayatta gösterir. Bir evi iki veya iki evi bir yapar. Bunların servetlerine sınır yoktur. Yine maaşına, kazancına hatta inedilemeyen tapu memurları ise istedikleri gibi harekette muhtardırlar. Bir şahsın malı için diğerine senet vermek, adi bir muameleyi senelerce uzatmak en adi meselelerdendir. Ötede köylü ise bu tarla senindir, benimdir diye birbirini kırar. Çünkü ikisine de senet verilmiştir. Bunu yapan tapucu ise biri de keyfini çatar. Ahmet Şerif Bey yazılarında bu konulardan yüzlerce misal verir. Mesela Beypazarı kazasında ismini de verdiği bir bey hakkında halktan öyle malumat toplamıştır ki bu bey köylülerin 140 bin dönüm toprağına göz göre göre el koymuştur. Ama toprağın vergilerini gene köylülere ödettirir ve bu beyin sözü ta İstanbul'dan Beypazarı'ndaki jandarmaya kadar herkes için emirdir. Ahmet Şerif, Anadolu'da Tanin, 1909. Bu değerli görgü şahidinin yukarıdaki satırları 1858 Toprak Kanunu'nun son Osmanlı devrinde ve İç Anadolu'da nasıl soysuzlaştığını hazin bir şekilde göstermektedir. Hülasa meşrutiyet Türkiye'yi ve hele Anadolu'yu açlık, eşkıyalık, haksızlık selleri içinde deviraldı. Türk şairi Mehmet Emin Bey'in Türk Sazı isimli şiirler kitabından aldığımız şu satırlar ne kadar düşündürücüdür. Yürüyordum, ağlıyordu ırmaklar. Yürüyordum, düşüyordu yapraklar. Bir ses duydum, döndüm baktım bir kadın. Gözleri dönük, kaşlar çatık, yüz azgın. Derileri çatlak, bağrı kapkara. Sağ elinin nasırında bir yara. Başında bir eski püskü, peştemal. Koltuğunda bir yamalı boş çuval. Ne o bacı? Ot yiyoruz, ne olacak? Tarlan yok mu? Ne öküz var, ne toprak. Bugüne dek ırgat gibi didindim. Bundan sonra, kocan nerede? Kocam şehit, bir ninem var, bir oğlum. Soyun sopun, onlar dahi hep yoksul. Ah efendi, bize karşı İstanbul. Neden böyle sert, yalçın taş gibi? Taşçıların hayvanlık mı nasibi? Mehmet Emin Yurdakul, Türk Sazı, sayfa 29-33, Türk Yurdu kitapları. Anadolu işte buydu ve İstanbul ona karşı hakikaten bir sert, yalçın taş gibiydi. Taş gibi kalpsiz, taş gibi duygusuzdu. Ve şairin bir kurtuluş ümidi de yoktu. Aynı şiirinden mesela şu satırları da alalım. Evet, seni genç kocandan uzun yıllar ayırdık. Memleketin ağır yükü senin zayıf sırtında. Bu yük senin kemik kalmış vücudunu ezip yer. Senin ömrün, kara bahtın demir eli altında. Bu el senin kocan gibi oğlunu da sürükler. Evet, sürüklerdi, sürüklüyordu da. Ufukta bir ümit güneşi de yoktu. Mesela Tevfik Fikret'in hangi el, hangi demir el uzanıp kurtaracak diye insanlığa ağlayan feryadı asıl bu kadının, bu Anadolu'nun ümitsizliğini dile getirmeliydi. Toprak ağları daha da güçleniyor. 1908 ihtilalcileri elbette ki İyi niyetle geldiler ama onların da halka inişi yalnız asker ve vergi toplamak için oldu. Türk olmayan Osmanlı vilayetlerindeki bitmez tükenmez isyanlar Anadolu'dan ve Rumeli Türklerinden boyuna kurban istiyordu. Bu uğursuz topraklarda her gözü kapanan askerin köydeki toprağına hemen bir ağa eli musallat oluyordu. ve sonra savaşlar, boyuna savaşlar. İtalya ile savaş, Balkan Savaşı, Umumi Savaş. Hele Umumi Savaş bize belki de 3 milyon insanın hayatına mal olmuştu. Bu arada bir Ermeni tehciri de oldu ki en az 1 milyon Ermeninin terk ettiği toprakların hepsi hükümetin değil, kayıtsız yarsız bu ağaların, beylerin mülkiyetine geçti. Nihayet milli mücadele günleri geldi. Bu sefer Anadolu Türkü'nün toprağına yalnız ağalarla beyler değil, Yunanlılar, Pontusçular, Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler ve daha niceleri de saldırdılar. Bu hikayenin sonu malumdur. Ve şu bir gerçektir ki yeni devlet bütün kendinden önceki devirlerden yalnız taş taş üstünde tutunamayan bir ülke değil, baştan başa boş, bakımsız, kimsesiz topraklar da devraldı. Ama bu boş ve bakımsız tarlaların üstünde de hala bir tapu yağması sinsi sinsi köylünün aleyhine devam edip gidiyordu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında şair Faruk Nafiz o eşrafa ve eşraf oğullarına haykıran manzum piyesini işte bu hava içinde yazdı. Gazi Mustafa Kemal'in de daha evvel bazı parçalarını verdiğimiz nutuklarında köylü efendimizdir. Onun huzurunda hürmetle eğililim derken acındığı kalıntı bu kitleydi. Fikret'in hangi el, hangi demir el uzanıp kurtaracak diye göklerde aradığı el galiba artık görünmüştü. Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi önünde hükümete verdiği direktifler bu kurtuluşun müjdesi miydi yoksa? İhtilacı bir karar. Cumhuriyet Türkiye'yi işte bu şartlar içinde devraldı. Şimdi yeni devlete, yeni hükümete bu şartları memleket yararına, köylü yararına değiştirmek, memleketin temel yapısı olan toprak münasebetlerini hem teknik hem sosyal bakımdan, temelden ve yeniden inşa etmek düşüyordu. Memleketin başında Mustafa Kemal vardı ve hükümetin reisi İsmet Paşa'ydı. Şimdi her icra işi İsmet Paşa'dan beklenecekti. Onun zayıf omuzlarına memleket bütünüyle yükleniyordu. Atalarımızdan Kültegin'in anlattığı, azlı kavmi çoğaltmak, çıplak kavmi giydirmek, yoksul kavmi zengin etmek işi şimdi İsmet Paşa'ya düşüyordu. Yüz ölçümü 750 bin kilometre kareye varan ve kurtarılan son topraklar üzerinde şöyle böyle 12 milyonu bulan fakat yorgun, mecalsiz, yoksul son Türkler onun bu mucizeyi yaratmasını bekliyordu. Şimdi artık iş başına geçen ve meşrutiyet devrinin genç idealistleri olan aydınlar vaktiyle şu şarkıda dile getirdikleri vaatleri artık yapmalıydılar. Anadolu ovasında sarı başaklar, mısırlı eller, çıplak bacaklar. Bunlar bizim saf köylümüz, ekmek kapımızdır. Ekmek kapısına hizmet herkese borçtur. Mektebi sırtıyla, yolu kemiğiyle yapacak Türk genci artık ahdetti. Balkan Savaşı'ndan sonra İsviçre'de okuyan Türk gençlerinin Lozan Türk Ocağı Marşı olarak düzenledikleri bu güftenin bestesi dokunaklı bir ahenkte okunurdu. Ve Lozan'daki Türk gençleri topluluğu Cumhuriyet rejimine değerli elemanlar verdi. Mesela İsmet Paşa kabinelerinde vazife alan Şükrü Saracoğlu, daha sonra başvekil. Mahmut Esat Bozkurt, Cemal Hüsnü Taray, Numan Menemencioğlu, vekil, Cevat Açıkalın, sefir gibi aktif şahsiyetler ve daha sonra niceleri Lozan'da okuyanlar arasından yetişti. Hülasa her şeye kökten başlamak, her şeyi yeniden nizamlamak lazımdı. Her şeyin başında da toprak, çiftçi ve ziraat siyaseti geliyordu. Elde tümü ancak 130 milyon lirayı zor bulan hazin bir bütçe vardı. Ama yeni devlet adamlarını yapılması milyarlar isteyen hesapsız işler bekliyordu. Fakat ne var ki işte bu bütçenin de gelirinin %21.3'ü gene ve doğrudan doğruya köylünün sırtına yüklenen aşar vergisinden geliyordu. Bu bütçe Cumhuriyet'in ilk yılında bile 50 milyon lira açıkla kabul edilmişti ve bu zavallı bütçeden bir gün gelecek mesela 1932 yılında 169 milyon 354 bin lira olarak kabul edilen gelirinden tam 49 milyon 705 bin lirası yani 1/3'e yakın bir kısmı yeni Türkiye'nin ve Türk köylüsünün hiçbir suçu ve borcu olmadığı halde eski Osmanlı padişahlığının borçları yani düyun-u umumiye için yabancılara ödenecekti. Ama işte bu hazin şartlar ve bu hazin mali mecalsizlik içinde İnönü hükümeti Cumhuriyet'ten sonra inanılmayacak kadar cesur, cüretli bir karar verdi. Köylünün sırtından aşar vergisi kaldırılacaktı. Bu ihtilacı bir karardı. Ama ne var ki ta 1923'ten 1938'e yani Cumhuriyet'in ilanından Atatürk'ün hayata gözlerini kapayışına kadar köy, köylülük ve ziraat siyaset alanında yeni devletin köy ekonomisinin sosyal yapısıyla ilgili olarak alabildiği tek ve önemli hamle de bundan ibaret kaldı. Şimdi olayı özetlemeye çalışalım. Aşar İslam'ın ilk fütühat günlerinden başlayarak bütün Müslüman ülkelerinde uygulanmak suretiyle Cumhuriyet'e kadar gelen şer'i bir vergidir. İslam'ın fethettiği ülkelerde Müslümanlar veya Müslümanlığı kabul edenler aşar vergisi verirlerdi. Yani toprak mahsulünün 1/10'unu aynen devlete ödemekle mükellef tutulurlardı. Hristiyan kalanlar ise aşar yerine haraç verirlerdi. Haracın nispeti yerini ve zamana göre değişirdi. Ama aşardan yüksekti. Ortalama onda beşi bulurdu. Bu yüksekliğin sebebi şuydu ki Müslümanlar aynı zamanda İslam'ı yaymak ve memleketi savunmak için cihat, yani savaş hizmetlerine de katıldıkları halde Hristiyanlar bundan muaftılar. Yahut da ancak ve devşirme yoluyla Müslüman edilerek orduya katılabilirlerdi ki o takdirde de ordu mensubu olarak zaten vergiden hariç kalırlardı. Aşar aynı, yani para değil mahsul olarak alınan bir vergiydi. Mahsul olursa ve olduğu nispette alınır, olmazsa alınamazdı. Yani aynı bir toprak geliri vergisiydi. Bu sebeple de aslında zararlı bir vergi değildi. Fakat bizde şu oldu ki devlet zayıfladıkça aşarın nispeti artırıldı. Bazı yerlerde ve mahsullerde onda birden sekizde bire, hatta beşte bire kadar yükseltildi. Nitekim daha önce de değindiğimiz gibi 1840'ta, yani Tanzimat'tan sonra aşarın her yerde onda bir olarak tahsiline ferman çıkması bu durumun neticesiydi. Son devrede nispet sekizde birdi. Ancak aşırın asıl ağırlığı şundaydı ki özellikle son devirlerde bu verginin devlet eliyle değil devlet namına toplanmasını devletten iltizam eden, yani belli bir bedel karşılığı kendi üstüne alan mültezimler vasıtasıyla tahsil edilmesindeydi. İşte bu şekilde aşarcılık sorumsuz bir takım insanlara köylünün üstünde ve diledikleri gibi baskı ve zulme imkan veriyordu. Bu iltizam usulü Anadolu ve Rumeli'de eşrafı, yani kasaba mütegallibelerini, tefecilerini, murabahacıları besleyen en emin vasıta olmuştu. Mültezimin eli sopalı adamları köylüyü diledikleri gibi sıkıştırır, köylüye diledikleri gibi zulmedebilirlerdi. Verginin bir kusuru da şuydu ki aşar bir kazanç vergisi değildi. Çünkü arazinin gayri safi hasılatı üzerinden alınırdı. Masrafla hesaba katılmazdı. Bu suretle de aşar bazen hasılanın kar diyebileceğimiz kısmının tamamını, hatta sermayenin de bir kısmını alıp götürüyordu. Bunun neticesi olarak da köyde bir sermaye birikimi olmuyordu. Şehir ve kasabalarda ise ayan ve eşraf hem hükümet memurları ile de anlaşarak ucuza getirdikleri aşar işleriyle köyü soyuyor, köylüyü zorla kendilerine bağlıyorlardı, hem de aşar mevsiminde toptan derledikleri hububatı ellerinde tutarak bunu pazara parça parça ve talebin arttığı zamanlarda sürmek suretiyle ayrıca kazanç sağlıyorlardı. Aşar yalnız mali bir problem de değildi. Aynı zamanda memleketin sosyal yapısında etkisi olan, bu yapıda köylünün sömürülmesine ve eşrafın üremesine, belirmesine imkan veren ekonomik sosyal bir problemdi. Nitekim Tanzimat 1840'ta bir taraftan aşar nispetinin bütün memlekette onda bir olarak tespitine giderek aşara nizam verirken, diğer taraftan da iltizam usulünü, yani mahsulün şu veya bu sorumsuz kişiler tarafından değil de bu verginin her yerde ancak hükümet muhasilleri, memurları tarafından tahsili içinde ferman çıkarmıştı. Ama bu ferman yürümedi. Aynı zamanda gene mültezimler türedi. Hatta nispetler bile oynayarak 8'de 1'e kadar yükseldi. İşte Cumhuriyet devrinde meclisin aldığı karar bu pürüzlü ve zararlı sistemin birden ve tamamen kaldırılması yolunda oldu. 1924 yılı meclisin açılış nutkunda Gazi Mustafa Kemal bu ihtiyaç ve kararı şöyle dile getirdi. Memleketin başında ortaçağın en insafsız velası olarak hala musallat duran aşarın kaldırılmasını meclise teklif edebilecek bir seviyeye Cumhuriyet idaresinin bir sene içinde vasıl olması cidden memnun olunacak bir şeydir. Hakikaten de 27 Şubat 1925 kanunuyla aşar kaldırıldı. 1926 bütçesinde artık aşar geliri yoktu. İsmet Paşa 30 Ağustos 1930'da Sivas'ta demiryolunun açılış nutkunda bu konuyu şöyle hatırlattı. İlk başvekil olduğum vakit elimizdeki bütçenin üçte birinden fazlasını köylü veriyordu. Anadolu ortasında kurulmuş bir köylü hükümeti olduğumuz için evvela onu yükün hafifletmeye cesaretle teşebbüs ettik. Aşar vergisinin kaldırılması mali bünyede büyük, korkunç bir ameliyat idi. Mali bakımdan tehlikeli bir imtihana maruz olan herhangi bir hükümet ancak idealist bir köylü aşığı olmak hasletiyle, vasfıyla bütçesinin asırlardan beri alışılmış üçte biri üzerinde böyle bir tecrübeye girişebilirdi. Eğer bu büyük ameliyatın sarsıntıları olmuşsa bunu tabii görmek lazımdır. Eğer bu sarsıntıları nihayet taşıyıp geliştirebilmişsek bundan bir köylü milleti olarak iftihar etmek mevkiindeyiz. Aynı nutkunun diğer bir yerinde İsmet Paşa şöyle konuşur. Aşarı kaldırdığımız zaman samimi olarak tereddüt ve itirazı biz köylülerden gördük. İhtiyarlar bu kadar büyük bir vergiden vazgeçilirse bu devletin nasıl idare olunacağından endişe etmişlerdir. Hatta bir iki sene yer yer aşar zamanı tekrar vergi alınmak ihtimalini göz önünde tutarak tedbirli davranmışlardır. Çünkü devlet denilen şeyin ne ile idare olunduğunu köy ihtiyarları hiç olmazsa bizim kadar bilirler. Bu memleketin her köyünde bir başvekil oturduğunu hesap ederek konuşmalıyız. İsmet İnönü'nün gerek başvekillik, gerekse Cumhur Reisliği devrindeki bütün konuşmaları içinde ve haklı olarak en mağrur ve en muzaffer bir eda taşıyan bu 30 9 Ağustos 1930 Sivas Nutku'ndaki bu cümleler onun hayat hikayesinin hakikaten övünebileceği parçalarıdır. Evet, arada tereddütler de, sataşmalar da oldu. Hele 1929'da başlayan dünya iktisat buhranı 1930'da Türkiye'ye de sirayet edip devlet bütçesini baş döndürücü bir şekilde aşağılara doğru indirirken, sadece iç pazarı ilgilendiren bu emin vergi kaynağından vazgeçilmiş olmanın yasını tutanlar bile oldu. Ama gene aynı Nutku'nda geri gitmek hiçbir zaman kabul edebileceğim bir adet değildir diyebilen İsmet Paşa'dan bu konuda da bir pişmanlık beklenemezdi. Nitekim yaptığından pişman olmadı ve geri gitmedi. 21. ayrımın sonu sayfa 317.